İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 48.
Gün ikindine ulaşmadan 40 göz tekkesine vardılar. Kızıl abalı, yeşil börklü, kırmızı postallı üç genç onları avlu kapısının dışında bekliyorlardı. Ellerinden tüfeklerini, tabancalarını, hançerlerini aldılar. Önde hoca, arkasında Mehmet, ötekiler niyazda bulunarak töreyi eksiksiz yerine getirerek ocağa girdiler. İçeride Anacık Sultan soluk yüzüyle ayakta bekliyordu. Şimdiye kadar Ferhat Hoca'nın bildiğince bu postun sahipleri padişah olsun, bey olsun kimseyi ayakta karşılamamışlardı. Anacık Sultan da töreyi bozmamıştı. Bugün bozduğuna göre işin içinde iş vardı. Bir olağanüstü hal olmalıydı. Teker teker Anacık Sultan'a niyazda bulundular. Anacık Sultan sediri gösterdi, oturdular. Onlar oturur oturmaz da kırmızı abalılardan bir tanesi yeşil bir atlas bohça getirdi. Anacık Sultan'ın önüne koydu. Anacık Sultan bohçayı aldı. Üç kere öptükten sonra başına götürdü. Dizlerinin üstüne aldığı bohçayı titreyen parmaklarıyla açtı. Bohçanın içinde çok düzgün katlanmış, azıcık da sararmış, üstü karınca izi gibi incecik Arapça yazılarla bezenmiş bir gömlek duruyordu. Ferhat Hoca da İnce Mehmet'e gömleği görünce buraya niçin çağrıldıklarını anladılar. Bu gömlek dünyada sayısı çok az olan tılsımlı gömleklerden birisiydi. Böyle bir gömleği giymek her kula, her padişaha bile nasip değildi. Böylesi bir gömleği bu dünyada giyebilmiş sayılı birkaç kumandan, birkaç padişah vardı ancak. Ve onlar da belliydi. Gömleğin üstüne 99.999 ayet, dua, tılsım, hadis, Allah'ın bütün sıfatları, Esma-i Hüsna, vef ve cefirler yazılıydı. Bu gömleği giyenlere hiçbir hastalık yaklaşamazdı. Onlara kurşun işlemez, onları kılıç kesmezdi. Bu gömleklerden giyenler bil cümle kötülüklerden arınırdı. Onları ateş yakmaz, su boğmazdı. Kollarındaki zincirler kendiliğinden sökülür, mahpushane duvarları bir bakışta yıkılırdı. Anacık Sultan ayağa kalktı, gömlek iki elinin üstündeydi. Mehmet'e buyurdu, soyun dedi. Mehmet hiç ikircik geçirmeden soyundu, giyitlerini yandaki ceviz sandığının üstüne koydu. Üst yanı çırılçıplak kaldı. Ferhat Hoca, Kur'an oku. Hoca ellerini havaya açtı, güzel çınlamalı sesiyle, sanki geniş kubbeli büyük bir Selahattin camide okur gibi başladı okumaya. Bu sırada kırmızı abalılardan birisi ellerinin üstünde apak patiska bir gömlek getirip önünde niyaz ettikten sonra onu Mehmet'e giydirdi. Çekildi, yanda dimdik durdu. Anacık Sultan işaret edinceye kadar orada bekledi. Hoca hiç durmadan gürül gürül Kur'an okuyordu. Kızıl abalı delikanlı İnce Mehmet'i omuzlarından tutarak Anacık Sultan'ın önünde niyaza durdu. Anacık Sultan da dudakları kıpır kıpır dualar okuyarak ellerindeki yakasız gömleği üç kere Mehmet'in başından geçirerek giydirdi. Onu kolundan tuttu, kaldırdı, sandığın üstündeki giyitlerini göstererek yerine oturdu. Ferhat Hoca da Kur'an'ı kesti. Mehmet elleri makine gibi işleyerek giyitlerini giydi. Anacık Sultan onunu yanına çağırıp oturttu. Bu gömlek Sultan Selahaddin Eyyubi Han Hazretlerinin gömleğidir. Onunla kafirlere karşı sayısız savaşlara girmiş, sağ salim çıkmıştır. Sultan Selahaddin Hazretleri bu gömleği kendi eliyle ocağa armağan etmiş, o gün bugündür de bu tılsımlı gömleği Selahaddin Eyyubi Han Hazretlerinden sonra kimse giymemiştir. İşte bundan bir ay kadar önce Sultan Selahaddin Eyyubi Hazretleri bir gece benim yanıma geldi. Yeşil donlara bürünmüştü. Elinde kıpkızıl iri bir çınar yaprağı tutuyordu. Çınar yaprağından kökler uzuyor, dünyayı dolanıyordu. Gözlerini bana dikti. Anacık Sultan dedi, sizde benim bir emanetim var. Onun sahibi İnce Mehmet'tir, gömleği ona giydir. Böyle der demez de önümden silindi. Bir yeşil ışık oldu, çekildi gitti. Ben de senin İnce Mehmet burada olmadın ama bir gün gelip nasibi alacağını biliyor, dağlara dönmeni bekliyordum. Allah yolunu açık, gazanı mübarek, kılıcını keskin etsin. Ayağa kalktı, ötekiler de onunla birlikte kalktılar. Dışarıya yürüdü, eşikte azıcık durdu, bekledi. Ferhat Hoca yanına gelince, ''Hoca, senin de gazan Allah mübarek eylesin.'' Gözlerinin içine gözlerini dikerek, ''Beni iyi dinle Ferhat Hoca.'' dedi. Bir süre gözü gözlerinde bekledi. ''Beni dinle.'' Elini yavaşça hocanın omzuna koydu. ''Benim vaktim erişti, ben artık gideceğim. Dünyamı değiştirmeye az kaldı. Yoksa Selahaddin Hazretleri gelip de gömleğini benden istemezdi. Kırk göz ocağı da söndü bitti. Bu son. Hoca, bu ocak sana emanet. Bari sen sahip çık da ocağa, tükenmeden önce rezil olmasın. Emanetin can baş üstüne Anacık Sultan, dedi hoca dizini yere koyarak. Niyaza durdu, onun elini aldı, üç kere öptü, üç kere başına götürdü. Senin emanetin can baş üstüne, can baş üstüne dedi birkaç kez. Anacık Sultan onu omuzlarından tuttu kaldırdı. Az aşağıdaki suyun kıyısına yapılmış taşları oya gibi işlenmiş kümbete gittiler. Huzurunda durdular, Fatiha okudular. Onlar Fatiha'yı okumuş bitirmişlerdi ki üç kızıl abalı delikanlının iri çangal boynuzlu bir geyiği getirdiklerini gördüler. Delikanlılar geyiği kümbetin duvarı dibine yıkıp bellerinden çıkardıkları palayla kestiler. Kanlar birkaç kulaç öteye kadar fışkırdı. Geyiğin bacakları havaya dikilmiş uzun bir süre titredi. Anacık Sultan eğildi, parmaklarını kana soktu, çıkardı. Önce kanı Mehmet'in, sonra Ferhat Hoca'nın, arkasından da ötekilerin alnına sürdü. ''Gidin geyiğin etini aşağıdaki köyün fıkaralarına dağıtın.'' dedi. Kayalar çatırdamaya, aralarından taze buğulu mavi çiçekler bir uçtan bir uca silme çıkmaya başladı. 17. Bölüm. Zülfü Bey'in kafası kızmıştı. Bütün bunları hep Zengine'den kimdi? Kim olacak? Zülfü Bey'di. O muallim Rüstem'e, o taşkın beye, Molla Duran'a, bütün bu toprakları babalarından, dedelerinden kalmışçasına tapulayan kimdi? Kim olacak? O beceriksizlere kalsa bu her karışı kan eden topraklar şimdi hazinenindi. Ya da buralı olmayan, bu kasabanın adını bile bilmeyen Kurtuluş Savaşı kahramanlarınındı. Zülfü Bey'in bu kasabada toprak vermediği bir kimse kalmamıştı. Şimdi her birisi bir devlet toprağı kadar topraklara konmuşlardı. Hem de dünyanın bereketli topraklarına. Ya Arif Sahin Bey? O çiftlikleri nereden nasıl almıştı? Cem an 28 bin dönüm eden çiftlikleri. Şimdi de kıç atıyor. Bütün kasaba can telaşındayken o Ankara'da yan gelmiş yatıyor. Suyum gözünü tutmuş dev gibi can telaşında olan kişilerin feryadu figanlarını büyüklere ulaştırmıyordu. Alsın da o şimdi, görsün de o. Küssündü bu kasabaya. Küssündü canını, malını, her şeyini borçlu olduğu Zülfü'ye. Uğramasındı bakalım buraya. Kardeşi Zülfü burada kan içinde yüzerken, İnce Mehmet'in Toroslardan bıraktığı kan seli içinde o burada boğulmak üzereyken. Şimdi ya gelecek Zülfü'nün eline ayağına kapanacak ya da eskisinden kötü durumlara düşecekti. Zaten dillere düşmüştü. Onun Mustafa Kemal Paşa'yı İngilizlerle Fransızlarla birleşerek öldüreceğini bu havada duymayan bilmeyen kalmamıştı. Bir haberin şuyu'u vukuundan beterdir. Bunu kimse bilmezse bile feleğin çemberinden geçmiş Arif Sahin Bey bilirdi. Kendisine arkasındaki onu tutan paşaya çok güveniyordu ama iş can pazarına gelince ne kardeş kalırdı, ne ana, ne de arkadaş. Hele bu dedikodular bir Ankara'ya ulaşsın, bir de paşanın kulağına gitsin de hele, işte o zaman hiçbir şey para etmez. Onu bunca belalardan kurtarmış Zülfü'nün feraseti bile bir işe yaramazdı. İş can oyununa gelince üstelik baştaki tek adam için kuşkular bin misli, on bin misli büyürdü. Gene de onu durum bu hale gelmeden Zülfü az bir zararla kurtaracaktı. Zülfü günlerdir uyumuyor, kafasındaki bütün tilkileri seferber etmiş düşünüyor. Arif Sahin Bey'i kasabaya getirmenin, bu İnce Mehmet olayına el koymasının bir yolunu arıyordu. İnce Mehmet onu can evinden vurmalıydı ki, onu bu Çukurova'ya rezil-i rüsvay etmeliydi ki, can korkusu, ün korkusu nedir o zaman anlasın. Taşkın Bey'in evinde çok gizli bir toplantıdaydılar. Bu toplantıdan ne kaymakamın, ne savcının, yargıcı, ne de belediye başkanının haberi vardı. Hiçbir zaman da burada toplanmış bu beş kişiden başka kimsenin haberi olmayacaktı. Odada Zülfü, Taşkın Bey'den başka muallim Rüstem Bey, Molla Duran Efendi ve Murtaza Ağa vardı. Vakit sabahın üçüydü ve girişecekleri eylem üstüne %100 anlaşmışlar. Bu eylem gerçekleştikten sonra da eylemi kimin gerçekleştirdiği üstüne hiçbir zaman, hiçbir kimseye bir tek sözcük bile sızdırılmayacağı üstüne avrat boşayarak Kur'an'a el basmışlardı. Üç gün önce Zülfü Bey'in çiftlikten getirterek hiçbir şey söylemediği eski eşkıya, İnce Mehmet'in en iyi arkadaşı, İnce Mehmet'i öldürtmek için zorladıkları Uzun Cabbar aşağıda bekliyordu. Onu çağırttılar. Uzun Cabbar yüzü kapkara kesilmiş, sakalları uzamış, ellerini nereye koyacağını bilemeden iki büklüm odaya girdi. Hep birden ayağa kalkarak onu koltuğa buyur ettiler, kahve söylediler. Uzun Cabbar nereye koyacağını bilemediği ellerini dizlerinin üstüne koydu. Karanlıktan bol ışığa çıkmışçasına gözlerini kırpıştırıyor, karşısındakileri görmüyordu. Kahve söylediler, kahve gelinceye kadar hiçbir söze varmadılar. Uzun Cabbar bu arada gözlerini kırpıştırdıkça kırpıştırıyor, ellerini bütün gücüyle dizlerine bastırıyor, eti kemikleşecek kadar kasılıyordu. Kahve geldi, Cabbar kahveye uzandı, eli öylesine titriyordu ki fincanı alamadı. Murtaza Ağa imdadına yetişip fincanı aldı, onun önüne çektiği sehpaya koydu. ''Evet Cabbar Ağa'' dedi Zülfü Bey, ''bu gece yarısı buraya toplandık ki senden büyük bir dileğimiz var.'' Ya babam, İnce Mehmet'i öldüremem diye karşı koydu Cabbar, kendisinden beklenmeyen bir candanmayla. İnce Mehmet'i, Mehmet'i kimse de hiç kimse de öldüremez bundan sonra. Dileğimiz o değil, bu başka, başka diye yumuşacık bir sesle konuştu Zülfü Bey. İnce Mehmet işi değil. Cabbar onu duymuyordu. Ona Anacık Sultan tılsımlı gömleği de verdi, atı da dirildi de onu da kırklar yediler, aldılar götürdüler. Ona kurşun geçmez bundan sonra. Onu su boğmaz, ateş yakmaz. Tılsımlı gömleği duymadınız mı?
Duyduk, dedi Zülfü.
Öyleyse benim yakamı bırakın. Bırakmazsanız şurada şimdi çekin tabancanızı, beni öldürün. Ayaklarınızın altını öpeyim, beni öldürün. Çocuklarımı da öldürün ama ben İnce Mehmet'i, öz bir arkadaşımı öldürebilsem bile öldüremem. Kendimi öldürür de o Allah'ın ermişini, kurşuna dizilen atı bile dirilen kutlu kişiyi öldürüp de kıyamete kadar cehennemde yanamam.
Dur, senden istediğimiz İnce Mehmet değil, diye omuzlarından tuttu, iyice sarstı Murtaza. Kendine gel.
Onu öldürse öldürse Bayramoğlu öldürür, öldürebilir, o da öldürebilirse. Çünkü neyin, Bayramoğlu bunca nama, üne, adamlığa susamıştır. Dayanamaz o, İnce Mehmet gibi kendinden üstün ermiş bir eşkıyayı öldürüp yeniden nama, şana kavuşmak ister. Ben bilirim eski eşkıyaları, onlar ölürler giderler de içlerindeki kurt ölmez.
Doğrusun, ölmez, dedi tok sesiyle Taşkın Bey. Çok dingin, güvenli. Sesini biraz daha yükseltti. Murtaza Ağa Cabbar omuzlarından tutmuş daha sarsıyor, öbürü de can telaşıyla durmadan çırpınarak Murtaza'yı aldırmadan onları kandırmaya uğraşarak konuşuyordu. Biz de İnce Mehmet'i öldürmeye Bayramoğlu'nu yollayacağız.
Ne? Diye şaşkınlıkla kendine geldi Cabbar.
Biz İnce Mehmet'i öldürmeye yarın öbür gün Bayramoğlu'nu yolluyoruz.
Cabbar bu sefer Bayramoğlu'nu övmeye koyuldu. Onun nişancılığını, yiğitliğini, Köroğlu'ndan kurnaz bir eşkıya olduğunu anlata anlata bitiremiyordu. Coşmuş, kendinden geçmiş, ağzı dili kuruyarak bu hiç konuşmaz adam bir destancı akıcılığıyla Bayramoğlu üstüne neler neler anlatmıyordu. İnce Mehmet tılsımlı gömleği giydi ya, yıldırım taşını, taşlı mührü taktı ya. Belli olmaz, Bayramoğlu'dur bu. Onun da tılsımlı gömleği, mührü, yıldırım taşı vardır belki. Belki de onun tılsımı İnce Mehmet'in tılsımına baskın çıkar.
Baskın çıkacak, diye bağırdı Murtaza. Şimdi bizim senden istediğimiz.
Ben Bayramoğlu çetesine de girmem. İnce Mehmet'i takibe gitmem.
Senden bunu da istemiyoruz.
Ne, ne, ne, istemiyor musunuz? Diye sevinçle ayağa fırladı Cabbar. Önce vardı Zülfü'nün, sonra Taşkın Bey'in ötekilerin elini öptü. Odada ne, ne, ne diye sevinçten dört dönüyor, ne yapacağını bilmiyordu. Murtaza gitti, uzun boyuyla ortada kala kalmış adamı omuzlarından tuttu, getirdi yerine oturttu sevecen bir sesle.
Sakinleş azıcık kardeş, dedi. Bak sana biz ne söyleyeceğiz. Sevincinden bu sefer dört köşe olacaksın da yerinden kalkamayacaksın. Hele bir kahve iç, hele azıcık kendine gel.
Dışarıya çıktı, bir kahve daha söyledi. Cabbar'ı orada kendi halinde bırakıp onunla hiç uğraşmadılar. Kendi aralarında havadan sudan her sözcüğe gülerek konuşmaya başladılar. Bu sefer genç kız gümüş tepside altı kahve getirdi ve önce Cabbar'a uzattı. Cabbar eli titremeden kahveyi aldı, höpürdeterek, odayı höpürtüye boğarak içmeye başladı. Kendine iyice geldiği iki elini rahatça dizlerinin üstüne koyup gözlerini çok saygılı karşı pencereye dikmesinden anlaşıldı.
Senden istediğimiz şu, iyi dinle.
Zülfü Bey sözcüklerin üstüne basa basa konuşuyordu. Buyur beyim, emrin baş üstüne beyim. Sizin hepinize canım kurban olsun beyim. Ne buyurursanız yaparım beyim. Ölüme derseniz ölüme hemen koşarım beyim. Yanına güvendiğin iki üç, ne kadar istersen o kadar kişi alacaksın.
Alırım beyim.
Hepsini biz donatacağız. En yenisinden hiç el değmemiş Alaman filintaları vereceğiz elinize. İstediğiniz kadar da cephane. Altınıza da uzun yayladan getirtilmiş birer soylu at.
Bineriz beyim.
Sana tarla, para, ne istersen.
Tarla isterim beyim.
İşte siz böyle donandıktan sonra Arif Saim Bey'in çiftliğine gidecek, o çiftliği soyacaksınız.
Soyarız beyim.
Cabbar, beni iyi dinle. Arif Saim Bey, dedim, iyi duydun mu? Onun kim olduğunu sen biliyor musun?
Bilirim beyim.
Nereden biliyorsun?
O af çıkardı bize. Hani sizin hepinizden büyük olan. Sizin hepinizin ödü ondan kopar beyim. Onu görünce sizin hepiniz kaçacak delik ararsınız.
Gülüştüler. Ararız Cabbar.
Hani Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın yanında oturur. Herkes ondan korkar. Vali bile.
Sen ondan korkmaz mısın?
Korkarım beyim.
Bu kadar korktuğun adamın çiftliğini nasıl soyacaksın?
Yalnız çiftliğini değil, arkamda siz olduktan sonra kendisini de otomobilini yolda durdur soyarım beyim.
Bunu sızıltısız, gürültüsüz yapabilir misin?
Yağdan kıl çekercesine beceririm beyim.
Korkmadan.
Ölümden öte yol gitmez beyim.
Onun bir kahyası var, Hacı Ali Çavuş.
Tanırım beyim, hani köyün ortasında 6 kişi öldürdü de Arif Sayın Bey onu bir gün bile hapiste yatırmadıydı ya. O işte beyim. Arif Sayın Bey onu canı gibi sever. Bilirim beyim. İşte onu da öldüreceksin. Cabbar'ın sevindiği yüzünün ışımasından belli oldu. Öldürürüm beyim. Çok yiğit, attığını vurur. Öyle postu kolay kolay deldirmez bir kişidir. Delerim beyim. Oldu, şimdi en mühim işe geliyoruz. Kıymeti yok beyim. Öyleyse beni iyi dinle. İyi dinliyorum. Canı yürekten dinliyorum beyim. Arif Sayın Bey'in bir babası var. Şişman bir adam. Onu da tanırım beyim. Öldürürüm beyim. Onu öldürmeyeceksin. Öldürmem beyim. Onun göğsünde altın bir saati var. Güzel bir saat. Çok gördüm beyim. Nerede gördün ki?
Ben dağdan aşağı inince o çiftlikte ırgatlık ettim beyim. Her sabah beyim biz işe başlamadan bunca ırgat birer de kol onun önünden geçer. Teker teker elini öperdik. Bir elinde de o altın saati hep tutardı beyim. O saati gece gündüz hiç elinden düşürmezdi. Bakardı bakardı beyim. Söylediklerine göre beyim o bir okka gelen altın köstekli saati ona Mustafa Kemal Paşa yadigar etmiş beyim.
Ayrım sonu.